Sad suresi 19. sohbet 41. ayetten itibaren 41, 42, 43, 44. ayetler 13 Ekim 2019. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah, es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah, es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fehel min müddekir ve malbat. Evet, bu 2019-2020 sezonu diyelim artık. Onun ilk dersi. Biraz fazla ara verdik. Nedeni de Ramazan ayına gelmemiz. Ondan sonra uzun süren bir yaz tatili. Bir de benim kendi sebeplerimden ötürü bir ay kadar da geç başladık. Bundan sonra Allah muvaffak etsin inşallah. Ne yapıyorduk geçen haftalarda? Ne işlemiştik? Sad suresini işlemiştik. Bayağı ilginç bir sureydi. Çok güzel derin yerleri de işledik. Şu önemli, Sa'd suresi Mekki bir sure. Mekki surelerin özellikleri neydi? Tevhid inancını ilk defa anlatıyor. Yani o sözün ilk muhatapları, Mekke devrini düşünün, yeni bir dinle karşılaşıyorlar. Aslında yeni din diye bir şey yok. Adem aleyhisselamdan beri gelen dinin ismi İslam. Hiç değişmedi. Şeriatın da bazı değişiklikler oldu. Ama aslı aynı. Fakat insanlar inadına hep değiştirmeye çalıştılar. Özünü değiştirdiler. Rabbim yine merhametiyle yine peygamber gönderdi. Yine peygamber gönderdi. Yine peygamber gönderdi. En son gelen o dönemde din hangisiydi? Hristiyanlık diyelim. Yani İslam da değiştirilmiş ismiyle Hristiyanlık. Fakat o da tanınmayacak bir halde. Hanif dinine mensup olanlar yine Mekke ve civarında vardı. Onlardan birisi de Abdülmuttalip'ti. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh onlardan biriydi. Peygamber Efendimiz de Hanif din üzerine Allah-u Teala'ya ibadet kulluk ediyordu. İşte Risaletin Peygamber Efendimiz'e gelmesiyle beraber Kur'an'ın nazil olması aynı anda biliyorsunuz. Ondan sonra yine tevhid dininin esasları ortaya çıktı ve daha evvel hiç olmadığı kadar teferruatlı, nitelikli bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'le beraber de bu yayılmaya başladı. Biliyorsunuz bu elimizdeki Musaf dizisi, tertibi sonradan bu şekle gelmiş. Yani biliyorsunuz son iki sene Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem mukabele ediyorlar. Mukabele karşılıklı bir araya gelmek demek. Ve şu anki elimizde tuttuğumuz Musaf bu şekilde yer alıyor. Fakat nüzul sırası var bir de. Nüzul sırası da işte o Ramazan ayında ilk Peygamber Efendimiz'e risalet gelmesiyle beraber bir nuzul şeklinde iniyor. Bazen nuzul şeklinde Kur'an-ı Kerimlere yani Musaf'a da rastlayabiliyoruz. Fakat şu an yaygın olan elimizdeki tertip sırası. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Mekki ve Medeni surelerin önemi burada arz ediyor. Yani bu tebliğ ile risaletle yeni karşılaşmış olan insanlar o karşılaşma sıralarına göre esnalarında kafalarında tereddütler var, öğrenecekleri şeyler var, bir dizgi var. İşte Mekki sure ilk bu tevhidi, yeni dini oluşturuyor. Ve de işte kastım şu, yeni karşılaşacaklarını da Rabbim hazırlıyor. Özellikle de bu vahyin ilk muhatabı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap var. Her zaman öyle anlayacağız. İlk ona hitap. O sahabe efendilerimize ve günümüzdeki bizlere. Bu Sad suresi gelmesiyle beraber Peygamber Efendimiz bu ayetlere muhatap olmasıyla beraber çok derinleriyle de anlıyor onu. Mesela Bu 17. ayette bahsetmiştik. Yani bugün biraz girizgah yapalım dedik. Yani önceden bunları hep konuştuk. Lakin arada bir kopukluk oldu. Bağlantıyı koparmayalım diye. Daha evvel bahsetmiş olsam da bir tekrar mahiyetinde bunları söylüyorum. Mesela 17. ayet ne diye başlıyordu? Sen onların söylediklerine sabret. Kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. O Allah'a yönelirdi. Yani peygamberlerin, daha evvel gelmiş olan resullerin, nebilerin, peygamberlerin halleriyle de o anki hali anlatıyor ve daha sonra önünde olacakları da Peygamber Efendimiz'e hazırlıyor. Yani Mekke döneminde savaş yok ama eziyet var. Hep öyle olacağı zannediliyor. Yani hep eziyet edecekler, pasif bir direniş mi olacak? Hayır diyor Allah-u Teala. Sen onların söylediklerine sabret. Bak öyle günler gelecek ki kulumuz Davud'u hatırla. Davud Aleyhisselam'ın özelliği neydi? Savaşçı olmasıydı. Yani o günlerde gelecek. Daha sonra hangi peygamber anlatılıyordu? Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'la da hatırlatılıyor ki saltanatın olduğu ciddi bir dönemde gelecek. Hani melik kral, melik resul, yani Peygamber Efendimiz sadece bir kimliği yok. Tebliğci, uyarıcı, aynı zamanda ordu komutanı, aynı zamanda devlet başkanı, aynı zamanda sahabilerinin de öğretmeni. Yani bunun gibi birçok sıfatları var. İşte Rabbim, yani Kur'an-ı Kerim, sure ama içerisinde terbiye de var. Eğitim de var yani bu şeyde. İşte bu mantıkla düşündüğümüzde de Davud Aleyhisselam, daha sonrasında Süleyman Aleyhisselam, şimdi de işte kim anlatılıyor? Eyyub Aleyhisselam. Eyyub Aleyhisselam'ın özelliğine sabır. Yani kime sorsanız, az çok bilgisi olan birisine anlattığımızda, Eyüp Aleyhisselam'ı sorduğumuzda ne diyecektir? Sabır diyecektir. Bak neyin arkasına geliyor? Süleyman Aleyhisselam'ın arkasına. Süleyman Aleyhisselam malı mülküyle inanılmazdı. Önceden ayetlerde ne diyordu? Benden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat, mülkten bahsediyor Süleyman Aleyhisselam. Kimse öyle bir şey yaşamamış ve zorluğuyla bildiği için de duası da var Süleyman Aleyhisselam'ın. Şimdi Süleyman Aleyhisselam demek ki neyi öne çıkarmış? Şükrü. Şükür varlıkla Allah'a yönelmek. Sabır yoklukla Allah'a yönelmek. Sabır ve şükür imanın iki şubesi deniliyor. Yani iman ikiye ayrılırsa yarısı sabır, yarısı şükür deniliyor. Peki bir zaman bir yerde sorulmuştu, çok hoşuma gitmişti. Sabır mı daha zor, şükür mü daha zor? Evet, ilginç ama şükür daha zormuş. Çünkü nimetler arttıkça Allah'ı unutma tehlikesi var. Ve nimetlerin içerisindeyken Allah'ı görememe tehlikesi var. Ve layıkıyla şükredememe var. Ama sabır da o zorluk dediğimiz şeyler, tırnak içinde dediğimiz şeyler diyorum. İnsana musibet ettiğinde Allah'a yönelmesi kolay oluyor. Herkes. Yani Allah aklına gelmiyor. Bir musibete, derde tutuluyor. Aman Allah'ım diyor. Bunu önceki surelerde açıklamıştınız. Hani münip konusuna çok değinmiştiniz. Hatırlıyorsunuz. Müniplik neydi? Allah'ı görür gibi ona yönelme. İhsana benzer bir hali vardı. Derece artmasıyla beraber. Biz onlara diyor bir zorluk tattırdığımızda Allah'a münib olarak diyor yalvarırlar. Ama ne zaman ki biz o zorluğu giderdiğimizde rahmetle, bir bakmışsın ki hiçbir şey olmamış gibi yine eski sapıklıklarına döner diyor ayet-i kerimede. O yüzden şükür kolay bir şey değil. Şey zannediliyor işte, nimetler gelsin falan ben Allah'a şükrederim. Ama geldiğinde çok derecede dönem var. Bunlardan birisi de Karun. Şeyin, Musa Aleyhisselam'ın akrabası ve ilk iman edenlerden ve kuvvetli. İlim istiyor. İlim, işte ilme de şükür var işte. Mal mülk geliyor o ilimle beraber. Sonra da dinin en büyük düşmanı oluyor. Şükredemiyor. Ya da başka bir ifadeyle o mala mülke sabredemiyor. İşte Eyüp Aleyhisselam da bu sabrın timsallerinden. Ya bugün belki ayetlere çok hazırlandım ama genel bir şeyle hazırlamak, sohbet etmeyi o şekilde yapmak istiyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bu kıssalar niye anlatılıyor? Mesela bu şeyde diyor ki Veskur, zaten 41. ayet öyle başlıyor. Veskur abdene Eyyub. Gördünüz mü o kısmı? Veskur zikret, hatırla, an, bahset anlamlarına geliyor. Kimi? Abdena, kulumuzu. Kim o kul? Eyyub. Eyyub aleyhisselam. Bu da beyanı atıf, atıfı beyan denilen şey, bedel gibi. Yani kulumuzu an, o kul kim? Eyyub. Şimdi burada an dediğine göre peygamberlerin bir anılmasının muradı var burada, bir de hikmeti var. Şöyle bir şey duymuştum, çok hoşuma gitmişti. Kul ahirete gittiğinde Allah-u Teala onu neden layıkıyla ibadet etmediği konusunda onu sorduğunda kişi o esnada mazeretler öne sürecekmiş. İşte ya Rabbi sen bana mal mülk vermedin, ben fakirliğin içindeydim, çalışmaktan çabalamaktan sana kulluk edemedim. Hemen Süleyman Aleyhisselam örnek verilecek. Eğer öyle bir olsaydı o yapardı bunu. Aynı şekilde ya Rabbi sen bana çok mal mülk ver, pardon yanlış söyledim, İsa Aleyhisselam örnek verilirdi. İşte İsa Aleyhisselam hiç, yani en mala mülkü en az değer veren ve hakikaten de sahibi olmayan birisi. Eğer fakirlikte olsaydı İsa Aleyhisselam olurdu. İşte biri tam tersine mal mülk verilse verilmiş birisi de bana o kadar çok mal mülk verdin ki yani onunla uğraşmaktan kulluk edemedim. İşte Süleyman Aleyhisselam örnek verilecek. Bunun gibi. Ya Rabbi sen bana çok güzel fiziksel imkanlar verdin. Yöneticilik verdin. İşte ikisi de var. Biraz sonra söyleyeceğim Nebi'de. Ben de bunların getirdiği sebepler yüzünden yapamadım. Kim örnek verecek? Yusuf Aleyhisselam. Niye? Fizik güzelliği çok fazla ve de aynı zamanda devlet kademesinde, yani bugün bakan diyebileceğimiz konumda. Yani her şeye karşılık verilecek bir şey var. İşte kul dediğinde ya Rabbi benim derdim, musibetim o kadar çoktu ki işte hastalığım vardı, şu vardı, yapamadım. İşte burada da örnek verilecek Eyyub Aleyhisselam. Yani sabırla beraber imtihan var burada. O yüzden vezkur dediğinde hatırla o kulu. Şimdi hatırladığında ya işte onun bende kaçta kaçı var? Ona verilen musibetlerin kaçta kaçı var ama ben yapamıyorum. Çevrenizde görmüşsünüzdür, birçok insan ibadetinde bir hastalık oluyor. Namazı terk etmiş. Belirli bir şeyleri terk etmiş. Ya diyorsun ki ne böyle, ya yapamıyorum, iyileşince yapayım. Yani bu işte her şey bir imtihan. Yani kişi var olduklarıyla imtihan oluyor. Bir de iddiasıyla imtihan oluyor.
Niye hatırladın hocam? Yani peygamber zaten Eyyub Aleyhisselam zamanında yaşamadı ki. Hatırla dediğine göre bu hatırla nereden geliyor?
İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Hatırladı. Ha, siz dediğinizi anladım. Şimdi bir kere kıssalarla biliniyor. Yani Rabbim bir şekilde
daha önce İncil.
Evet öyle.
Tam gelemedi.
Evet. Bir şekilde bak şunu söyleyeyim, bir kapağı açtınız. Şimdi bu kıssalar deniyor. Kur'an kıssaları önemli bir konu. Kur'an kıssaları bir anlatım eğitim metodu. Hatta Kur'an-ı Kerim kaça ayrılır dediğinde bir muhkem ayetler, bir müteşabih ayetler, bir de kıssa ayetleri olarak anılıyor. Kıssa ayetleri o kadar fazla ve Kur'an içerisinde mühim ki biz senin kalbini sağlamlaştırmak için sana bu kıssaları anlatıyoruz diyor ayet-i kerimede. Kıssalar neyi sağlıyor? Bir konuyu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bizim şifremizde, yaratılış hikmetimizde hikayelerle, örneklerle, misallerle, fıkralarla anlayabilme özelliği yüklenmiş bize. Daha kalıcı oluyor, daha derin oluyor. Bir şeyi soruyorsun. Birisi diyor ki bak dur sana bir hikaye anlatayım diyor. Ya da sana bir fıkra anlatayım diyor. Ya da şöyle bir misal vereyim diyor. O misalle daha anlatırken ha anladım diyorsun ve aklında kalıcı oluyor. İşte bu kıssaların bir hikmeti de o. Bunu niye söylüyorum? Bu böyle olduğu için tarihsel olaylara, dini kimliklere kıssalar yoluyla insanlar çok çabuk hafızalarında tutuluyor. Ve bu nesilden neksile, toplumdan topluma aktarılması daha kolay oluyor. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası bu aktarım yoluyla ve darb-ı mesel olduğu için de, yani bu kadar hastalığına rağmen sabırdan en ufak bir taviz vermemiş, Allah'a isyan etmemiş hikayesi nesillerden nesile anlatılıyor. O şekilde geliyor. Bu bilinen şekliyle. Bir de şimdi bakın, peygamberler Allah'ın özel kulları. Hani geçen sefer sordunuz, Fatiha suresinde en'amte aleyhim, verilen nimetler ne? Orada konuştuğumuz özellikler. Allah-u Teala kullarına özel, normal sünnetullah dışında ikram etmesi bile normal karşılanırken, tabii ki Resullerine özel ikramlar verecek, özellikler yükleyecek. Çünkü vahiy alıyor, vahye muhatap. Bunlardan birisi Allah-u Teala peygamberine, yani Resulü Zişan Efendimiz'e onların hayatlarını bizzat göstermiş olabilir. Ekran açmıştır, göstermiştir. Bu zor bir şey değil Allah-u Teala. Ki hadislerde görüyoruz, bir yerden bir yere giderken şu an Musa Aleyhisselam'ın elinde asasıyla beraber şu vadilerden geçerek lebbeyk diyerek hac etmeye gittiğini görüyorum diyor. Bunun gibi orada görmüş olabilir. Şimdi Peygamber Efendimiz de şeyse veskur, hatırla. Hani biz sana anlatmıştık ya, bak o kıssayı, şimdi o hikayeyi, kulumuzu hatırla. Bize hitapta biz zaten biliyoruz hikayelerden. Daha evvelde mesela bu Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası Enbiya suresinde geçmişti. Yani şey sırasına göre de, siz Kur'an'ı Fatiha'dan, Bakara'dan başlayarak okuduğunuzda da işte 28. sayfada da o olay geçmiş zaten, bahsedelim. Hadi tekrar hatırla manasında da olabilir. Ama biraz evvelki şeye geleyim. Neden burada tekrar hatırla diyor? Şimdi Davut Aleyhisselam'dan bahsetti. Savaş. Medine dönemini hatırlıyor. İşte bir savaşlar dönemi başlayacak. Süleyman Aleyhisselam. Orada neyi hatırlatıyor? Bir mülkiyet olacak. Yani yayılma var. Burada da neyi hatırlatıyor? Sabır. Demek ki sabırla da olaylarla muhatap olacağının da bir göstergesi var ki, demek ki burada Davut Aleyhisselam'ı hatırla diyor. Devam edelim buradan. Veskur abdena. Şimdi burada ilginç bir şey var. Hatırla abdena. Şimdi aslında burada abdena ne demek? Kulumuz demek. Kulumuz demesini vurguluyor. Bak şöyle demiyor. Veskur Eyüp. Eyüp'ü hatırla demiyor. Veskur abdena, kulumuzu hatırla. Kulumuz kim? Bunu Arapça bilenler biliyor. Bedel işler ya da atıf-ı beyan deniyor. Bu kulu açıklıyor. O kul ki Eyüp Aleyhisselam. Şimdi burada önemli olan Eyüp mu, kulumuz mu? Kulumuz. Neden önce şey yapıyor? Yani kulumuzu hatırla. Şimdi burada bir dikkat etmen lazım. Kulumuz mu? Yani Allah kulum diyor. Kulumuz diyor. Demek ki çok kıymetli. Ya kimmiş o? Aradan bir zaman geçtiğini düşünün. Eyüp. Aa, Eyüp. Bu aynı hitap şeyde de geçiyordu zaten. İşte bu 17. ayette. Bir sayfa öne geçelim. Veskur abdene Davud. Sayfanın başında aynı ifade. Veskur zikret an, hatırla kimi al? Abdena. Önemli bir kul demek ki bu. Kulum diyor. Rabbim kulum diyorsa burası önemli. O Fecir suresinde var. Hani ey mutmain olmuş gir cennete kısmında da orada diyor, gir kullarımın içine diyor. Dahil ol. Yani kulum dediği zaman tamam, iş bitiyor yani. Farkı ne? Sadece Davut'a zel eyd diye bir sıfat yüklenmişti. Kuvvet sahibi, desteklenmiş anlamında. Burada ise sadece Eyüp olarak bahsediliyor. Eyüp'ü an. Devam edelim. İz ne de Rabbehu. O vakit Rabbine nida etmişti. İz zamanla ilgili bir kavram. Mişti mıştı bilgisi veriyor. Ne de Rabbehu. Bu Ruhul Beyan'da diyor ki burada Eyüp'ten kasıt onun şu şekilde nida etmesi deniyor. Yani iz nâde rabbehu ifadesi burada Eyüp'le alakalı. Hatta ona bedel olarak söyleniyor. Şimdi Eyüp'ü hatırla. Neyi hatırlayacağım? Şöyle nida etmesini. Şimdi burada sanki iki nokta üst üste var gibi artık. enni messeniye şeytanu bi musbin ve azab. Şimdi bunu nereden anlıyoruz nokta nokta olduğunu? İnni şüphesiz ben demek. Şimdi Allahu Teala pardon enni enni'deki yi ifadesi ben demek. Ben. Şimdi eğer burada rivayet olsaydı, yani kulum şöyle şöyle demişti deseydi ennehu olurdu orada. Zaten Kur'an-ı Kerim'de genellikle o sözü söyleyenlerin ağzından çıktığı şekilde ifadeler var. Hani buna dolaylı anlatım ya da direkt anlatım deniyor. Dolaylı anlatım değil, direkt anlatım var. Yani Eyüp Aleyhisselam şöyle demiş. Enni şüphesiz ben gerçekten bana messeniye dokundu. Kim dokundu? Eşşeytanu. Şeytan dokundu. Neyle dokundu? Bin musbin. Nusp, yorgunluk diyebiliriz ona. Ve azab, azap ile dokundu. Bu bir ifade ama bana şöyle daha uygun geliyor. Messe şimdi bu ayeti kerimedeki bazı meallerde dokundu, şeytan dokundu, bazılarında da dokundurdu diyor. Ben dokundurduğu daha tercih ediyorum çünkü Arapça bilenler için söylüyorum. Orada bir nusbin dediği messe fiilini müteaddi kılıyor. Yani ne demek müteaddi kılıyor? Bir şey ile bir şeyi sağlamak anlamına geliyor. Şeytan bana yorgunluk ve azabı getirmesine vesile olduğu gibi bir anlamı var. Eğer burada direkt şeytan dokundu desek, bir harfi ceri, bir harfi olmasa orada şeytanın bizzat müdahalesi söz konusu. Ama biz biliyoruz ki şeytanın kulları üzerine direkt bir sultanı yok, saltası yok. Nereden biliyoruz bunu? Diğer ayetlerden. Allah-u Teala diyor ki hayır diyor, senin diyor benim kullarım üzerine bir gücün, otoriten, sultan yoktur diyor. Ancak sana uyanlar müstesna. Hatırladınız mı ayete? Ben onları saptıracağım ancak senin ihlaslı kulların müstesna diyor. Bu şeytanın ifadesi. Allah-u Teala tabii ki reddediyor. Hayır diyor, senin onların üzerine bir sultan yoktur. Ancak sana uyanlar müstesna. Yani burada büyük pay verilmiyor. Şimdi burada neden önemli biliyor musunuz? Tefsirlerde çoğu İsrailiyat olduğu gibi kabul edilmiş. Güya şeytan onun evini, bağını yakmış. Şeytanın öyle bir sultası yok. Şeytan vesvese veriyor. Sen ona uyarsan, o ok atma diyor Güngör Hoca, o attığı oku takip edersen onun tuzağına düşmüş oluyorsun. Yoksa bir gücü, kuvveti yok. Yani anlatabiliyor muyum? Yani arasındaki fark önemli burada. Öbürüne çok kuvvetli bir şey yüklüyorsun şeytana. Hayır, şeytan teklif ediyor, şöyle yap, böyle yap ya da vesvese yapıyor, sen uyuyorsun. İfadeler yanlış olduğunda haşa şeytan ilahlaştırılmış oluyor. Hani biraz teknik açıklamaya çalıştım, biraz da ses kaydını durdurdum, arkadaş da kendi aramızda bir şey yaptık ama buna biraz dikkat etmek lazım. Hani hiç bilmeyen için çok önemli değil ama konuyu biraz daha hassas yaklaşanlar için önemli bir kavram. Bir de şunu açıklamak istiyorum. Şeytan aynı zamanda hastalık verici sebepler olarak da kullanılıyor. Şimdi Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis var. Hadiste diyor ki, Türkçe şeyini söylüyorum, kırık ya da çatlak tabaklardan yemek yemeyiniz diyor. Çünkü onda şeytan vardır. Şimdi 1400 sene evvel Allah'ın Resulü, Allah'ın bildirmesiyle beraber mikrop olayını biliyordu. Fakat biliyorsunuz çok yıllar sonra, hatta Akşemseddin Hazretleri biliyorsunuz tarif ediyor mikrobu. Yani hastalık verici şeyleri tarif ediyor. Bu Pasteur'le beraber de ve mikroskobun keşfiyle beraber iyice ortaya çıkıyor. Şimdi o devirdeki bunu bilen peygamberimiz nasıl anlatacak bu bugün mikrobiyolojik terimleri yok? Nasıl anlatacak? Şeytan kelimesiyle ifade ediyor. Yani kırık çatlak şeylerden yemeyiniz, ondan şeytan beslenir ya da şeytan vardır gibi bir ifade var. Bugün ne anlıyoruz biz ondan? Mikropları anlıyoruz. O çatlakların içerisinde milyarlarca mikroorganizma var. Sen oradan yediğin takdirde onları vücuduna almış oluyorsun ve hastalık etmek için bir sebep oluyor. Bak, bu mantıkla değerlendirin bu ayeti. Şeytan diyor benim hastalığıma sebep oldu. Şeytan yerine mikrop koyun. Yani bu ayette direkt o kastediliyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Yani izahlarından, meallerinden bir meal olarak biz hikayelerden biliyoruz ki Eyüp Aleyhisselam'ın dermatolojik, yani cildiye ile ilgili bir rahatsızlığı var. Buna bazıları sedef diyor, bazıları cüzzam diyor, bazıları başka bir hastalık da olabilir. Vücudun sivilcelerle, yaralarla kaplandığı ile ilgili bir şey var. Bunun bugünkü anlayışımızda mikrobiyolojik bir olay olduğunu biliyoruz. Bir patoloji, hastalık olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi de mikroorganizmalar. Dolayısıyla Allah-u Teala burada neyi izah etmiş oluyor? Mikroplar bana öyle bir hastalık verdi ki o bana yorgunluk ve azap veriyor şeklinde de hani kendi alanımdan da bir şey yapayım, tefsirine yardımcı olacak bazı ifadelerde bulunayım dedi. Ama kıssasal olarak ne var? Şöyle kıssalarda şöyle geçiyor. Bir kere Eyüp Aleyhisselam zamanında malı ve mülkü çok olan birisi, bir şahıs. Ve sürekli de şükürde. Ne dedik biz zaten o sohbetin başında ne demiştik? İmanın yarısı sabır, yarısı şükür. Yani şükrünü çok güzel yerine getiriyor. Zaten bırakın peygamberleri, bir müminde bu iki vasfın zaten bulunması gerekiyor. Sabır ve şükür ehli olması gerekiyor. Yoksa iman kemal olmuyor. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'da zaten var. Rivayet edilen o ki tefsir kitaplarında geçiyor. Rabbim Hamid aynı zamanda. Hamid hem övülmeye layık hem de kullarını öven demek. Methediyor yani, övüyor. Gururlanıyor yani. Bak benim kulum ne güzel, Eyüp Aleyhisselam'a özgü ne güzel şükrediyor. Rivayet o ki, yani rivayet ne kadar doğru bilmiyorum da şeyini anlatacağım. Şeytan diyor ki, eğer diyor malı mülkü elinden alınsaydı, hasta olsaydı acaba ne olurdu? Allah-u Teala diyor ki, bak malını mülkünü ben elimden alsam da ona hastalık verse de o bana yine isyan edenlerden olmayacaktır diyor. Ve bunların böyle olduğu söyleniyor. Eğer bu kıssa ne kadar doğru bilmiyorum. Eğer bu kıssa anlatılan bazında söylüyorum. Şeytanın vesilesiyle benim başıma bunlar geldi. İmtihanıma vesile olarak bunlar oldu deniyor. Hani bu kıssalardaki şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ama çoğu kıssada ben buraya getirmedim bile. Evini falan yıktığını, bilmem ne yaptığını, hastalığı bizzat verdiğini, ondan sonra şeytan bana bunu yaptı diyor. Bilmiyorum. Bana uymuyor. Tabii ki Allah-u Alem belki de öyledir. Başka bir ifadede konuşacak çok şey var. Haftaya da devam edeceğiz ama şunu söylemek istiyorum. Bakın burada başına gelen musibetler, malını mülkünü kaybetmesi, bütün ehlini kaybetmesi, kendine inananları kaybetmesi ve çok uzun bir, yani 7 ile bazı rivayetlere göre bazıları 18 yıl tek başına yaşaması anlatılıyor. Onu teferruatını haftaya inşallah anlatırım. Bu teferruatlı rahatsızlık sabredeceği durumda bile suçu Allah'a atmıyor. Şeytanın bana bazı vesilelerle bunu yaptığından bahsediyor. Ama biz biliyoruz ki kıssalardan şeytan, yani zamandaki ismi iblis ne diyordu? Senin beni azdırmana karşılık diyor Allah-u Teala. Ben kullarını senin azdıracağım diyor. Suçu kime atmış oluyor? Allah'a atmış oluyor. Allah'ı suçluyor. Secde etmiyor. Cennette yani makamdan kovuluyor. Bir de haset ediyor. Haset etmesiyle beraber de cennetten kovuluyor. Suçu kime atıyor? Sen beni azdırdın ya Rabbi diyor. Senin beni azdırmana karşılık haşa diyeceğim tabii ki burada. Ben de diyor senin kullarını azdıracağım. Göreceksin onları diyor. İddialar. Ama işte kulumu an diyor. Övünüyor. Övündüğü kul ne yapıyor? Ya Rabbi diyor şeytan işte mikroplar dolayısıyla bana bunlar dokundu işte. Ya da işte şu vesilelerle. Biz ne diyoruz? Hayrihi ve şerruhu minallahu teala. Yani Allah zarar vermiyor dikkat edin. Ama kader inancında biz biliyoruz ki her şey sünnetullah içerisinde ve ayetullah içerisinde gerçekleşiyor. Bu kanunların sahibi Allah. Ama Allah'ı suçlamıyor. Aynısını Adem Aleyhisselam da yaptı. Ne dedi? Ben nefsime zulmettim dedi. Zalemna enfüsena dedi. Biz, yani suçu kendi üzerine aldı. O yüzden Allah-u Teala övünüyor işte. Bize Kur'an'da şey yapıyor. Bu kadar güçlüğe rağmen hiçbir zaman Allah-u Teala'ya şikayet, isyan bile etmiyor. Önümüzdeki kıssalarda göreceğiz. Orası benim çok duygusal etkiledi. Artık öyle bir duruma geliyor ki ibadetlerini yapamaz duruma geliyor. Kalbine kadar yayılıyor hastalık. Ve kendisine iman edenler de çok yaralıyor. Mesela bir ifade var. Bu diyor sana, birisi soruyor ona, bu kadar nasp yaşıyorsun, güçlük yaşıyorsun. Bunlar diyor en çok seni rahatsız eden ne diyor? Benim zamanla arkadaşlığım olanların diyor beni suçlamaları diyor. Hani kılıç yarası geçer, dil yarası geçmez ya. Vücudunda bir sürü kılıç yarası var. O kurtların yaptığı, hastalığın yaptığı. Ama o dil yarası var ya, dil aynı zamanda gönül demek biliyorsunuz. O kendisine çok ağır geliyor. Zevcesi, birisi diyor ki bana, ben onun hastalığını gideririm diyor. Ama diyor bir şartım var diyor. Ne diyor? Bana secde edeceksin diyor. Ya o da cazip geliyor. Şimdi hani şeyle sevgisi var, merhameti var. Bunu Allah Eyüp Aleyhisselam'a söylediğinde, ne sen bunu mu yaptın diyor. O kadar ağır geliyor ki, lütfen bir daha yanıma gelme artık. Ya yemek getiriyorum bilme. Hayır gelme diyor. O şeytan da diyor. Sen bunu nasıl farkına varmadın? Nasıl böyle bu kadar mı aciz duruma geliyoruz artık diyor. Kovuyor. İşte yalnız kalıyor. Yarası zikrine engel oluyor. En yakın arkadaşları oluyor. Yani sabredememekten dolayı değil. Bu duygusallıklar ağır geldiği için artık o Enbiya suresinde geçen dua etme durumunda kalıyor. O zamana kadar dua etmemiş. Bu benim hastalığı üzerimden aldıya dua etmemiş. Artık öyle bir merhaleliğe geliyor ki o dua etmiş. O dua da hangisi burada? Söyleyelim inşallah. Enbiya 83'teki Allah nida etti diyor Rabbine. Sayfa 328'deki 83. ayet. Eyüp de aleyhisselam o vakit Rabbine nida etmişti. Ve Eyyube neda rabbehu enni messeniye durru. Bak çok benzer ifade edenler. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin diye dua etmiş. Enni messeniye durru durru ve ente erhamur rahimin. Gerçekten bana dur, zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Başka bir şey demiyor. İşte bu duayı etmesiyle beraber ne diyor zaten? Festecebne lehu. Biz de onun duasını kabul ettik. Onun üzerinden zararı kaldırdık. Ona ehlini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. Bu tarafımızdan bir rahmet, ibadet edenlere bir öğüt olarak öğüt olmuştur diyor. Yani o zamana kadar Eyüp Aleyhisselam hastalığıyla ilgili bir şikayette bulunmuyor. Ama ne zaman ki artık o duygusal şeyler geliyor, yani kahroluyor ama insanların yaptıklarından kahroluyor. Ya Rabbi sen durumu biliyorsun, artık bana artık zarar etmeye başladı bu. Yani artık o zamana kadar zarar konumunda değilmiş. Şimdi zarar bize göre zarar. Ama onun zarar anlayışı farklı. Yani artık insanlara güvenimi kaybediyorum. İnsanlara karşı böyle oluyorum. Ya da zikrim azalıyor. Ya Rabbi. Görüyor musunuz yani hani kıymeti, değeri, abdena denmesinin sebebini? Ya Rabbi sen bilirsin diyor. Bak kaldır da diyor üzerimden. Kaldır demiyor. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Erhamer Rahimin diyor. Evet yani işte. Şimdi bu İşte şu zaten şükür ehli olan bir kulun. Bak Eyüp Aleyhisselam deyince hep sabır geliyor ya. İşte zaten şükrü var. Şükürde varlık içerisinde Allah'a yönelen bir kulun da sabretmesi gereken bir durumda da Allah'a sürekli yöneldiğinin bir göstergesidir Eyüp Aleyhisselam. O yüzden de Allah-u Teala'nın övünerek işte Eyyub'u an dediğidir. Yoksa bizim zannettiğimiz gibi sadece hastalığıyla, sabrıyla anılan değildir. İkisinin beraber olduğu ama bu kadar sabra edilmesine düçar olan kişi az olduğu için, darbı mesel olduğu için Eyüp Aleyhisselam'ı biz öyle anıyoruz. Bilmiyorum, benim bu Kur'an-ı Kerim'le beraber peygamberlere olan saygım, hayranlığım artıyor. Rabbim övünerek anlatıyor, kulun diyor, işte onu da an diyor, o öyleydi diyor, o ne güzel kuldu diyor. Hani bizde vardı bir şeyler ama teferruatına girince, Kur'an'la beraber teferruatına girince de hakikaten benim saygım ve sevgim artıyor. Zaten bir önceki Saffat suresi neyle bitmişti hatırlıyor musunuz? Bismillah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. İşte bura çok önemli. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bu mürsellere selam o kadar önemli ki. Her Kur'an okuyuşumuzda ya da duanın arkasında bu üçlü ayeti Rabbim okunmasını murad etmiş ki biz de okuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbetten, bir kalkarken, bir meclisten kalkarken bu duayı okuyarak kalkıyormuş. Hazreti Ali de o şekilde, onun şeyleri de. Birincisi Rab'la ilgili, sonuncusu Rab'la ilgili, ortadaki kimle ilgili? Mürsellerle ilgili, peygamberlerle ilgili. Ve selamun alel mürselin. Allah yanında kıymetlilere Allah-u Teala bize de kıymet verdirtiyor. O verdirtiyorsa da bizim o kıymetle, o bakış açısıyla da onlara yönelmemiz lazım. Bizim tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ama hepsi Allah'ın peygamberi ve hepsinin gerçekten de çok güzel vasıfları var. Kur'an-ı Kerim'de bir vesileyle sanki bize eksiklikmiş gelen gibi gelen yanları da olsa da onların insanlığı özellikleri, insani özellikleri ve Allah'ın onları terbiye eğitim sürecindeki bir aşama. Ama onlarda bile bize büyük hıssalar var. Hıssa ne demek? Hani kıssadan hıssa deniyor ya. Ne demek? Ders. Ders var yani. Kıssayı okuyorsun. Oradan hıssayı ne yapıyorsun? Üzerine alıyorsun. Ha böyleymiş diyorsun. Onları bırak eleştirmek. Wow diyorsun. O da böyle bir eğitim aşamasından geçmiş. Ve biz oradaki güzel tarafları da kendimiz yaşamak durumundayız. Örnek almak durumundayız. Çünkü neden? Allah-u Teala diyor. Birinci muhatabı olan Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e diyor veskur. Hatırla. Onu örnek olarak gösteriyor. Değil mi ki bize? Evet. Burada bitirelim. Haftaya yine Eyüp Aleyhisselam'ı teferruatıyla anlatmaya çalışırız. Allah-u Teala bizleri sırat-ı müstakimine iletsin.
Amin.
O sırat ki kendisine nimet verilenlerin yolu.
Amin.
İşte o kendilerine nimet verilenler kimler? Nisa suresi 69. ayette olduğuna göre nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. İşte o dört grubu söyleniyor kendilerine nimet verilenler olarak. En'amte aleyhim. Onlardan da birinci sırada olan peygamberlere örnek almayı, onlara onların yolunu yol edinmeyi nasip eylesin. Amin. Ve onlara da hani diyor ya selamun aleyhi ve sellem, hepsine ayrı ayrı da selam olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.